Ama belli şekillerde ölçüyoruz. İdeolojinin felsefeyle ilgisi nedir? İdeoloji felsefeye dayandı, ne söyledi? En azından Marksizm ve ama Marksizm'in kendisi aşırı ölçüde şu an marjinal durumda ve yani insanlık sanki şey gibi böyle nereye gittiğini bilmeyen bir sürü gibi gidiyor şu an. Çünkü hiçbir politik faktör de şey değil. Süreci belirleyecek bir güçte değil. Amerika'nın süper güç olması falan bir anlamı bile kalmadı. Nereyi belirliyor Amerika? Ne Irak belirleyebiliyor, ne başka bir yeri ve girdiği her yerde de şey, beklediğinin tam tersini alıyor. Yani ne Afganistan sorunu çözülebildi, kaç 20 senedir. Şimdi Irak problemi başladı ve yani burada bir gücün eğer güçse, önderse ne yaptığını, ne ettiğini bilmesi gerekir. Ya da süper güçse böyle bir şey de söz konusu değil. Yani insanlık şu andaki durumu konusunda tam bir bilinçsizlik içinde duruyor. Felsefeciler ne yapıyorlar? Çoğu şey bilinçsiz olarak sadece ve sadece meslek etkinliği yerine getiriyorlar. Yani Platon'da, Hegel'de, Aristoteles'te olan şey bundan çok farklı ve o insanlar felsefeyi koşulsuz olarak yapıyorlardı. Yani Aristoteles onu bilgiyi ne aşağı yukarı tanrısal bir şey olarak görüyorduk ki bugünkü üniversitelere baktığımızda bilgi neredeyse bir meta durumuna indirgenmiş olarak görünüyor. Yani felsefeyi okuyan insanın üniversitede genellikle amacı o işten nasıl geçimini sağlayabilir ya da kendine yaşamda nasıl bir yer bulabilir. Yani bununla ilgili felsefenin özgürlüğü gibi bir şey pek yok. Yani o bu dönemde unutulan bir şey ve yani o durumun yani felsefeyi ve sanatı bağımsız ve özgür etkinlikler olarak almanın demode olduğunu düşünmek gerekli değil. Yani bu çağ bu etkinliklere böyle bakıyor diye postmodern bir bakış açısıyla öyleyse bunlar böyledir ya da yani görelidir felsefe, sanat.
Dönemini tamamladı, şeyini tamamladı.
Vesaire. Yani o tarzda bakmak şey değil. Ve bugün çok sayıda şey var her şeye rağmen ciddi insan var felsefeyi aynı tinle sürdürüyorlar ve bunlar da genellikle Hegel'in sistemi çevresinde yoğunlaşıyorlar. Çünkü geliştirilebilecek, kullanılabilecek, yararlanılabilecek tek felsefe sistemi Hegel'de. Çünkü Hegel bütün bir şeyi kapsıyor. Klasik birikimi kapsıyor. Ayrıca deneyenler oldular. Yani Kant'ın çevresine yönelenler, Spinoza'ya falan tekil olarak yönelenler açıkça saçmaladılar. Yani Spinoza'ya yönelen Deleuze'ün şeylerini biliyorsun yani felsefenin görevi kavram yaratmaktır diyen bir insanın felsefeden hiç haberin olmaması falan gerekir. Yani şu an felsefenin durumu Türkiye'de de özel olarak şey henüz bir kalkış şeyi göstermiyor. Yani çeviri çalışmaları verimli ve kaliteli değil. Üniversitelerin şeyleri, performansları şey değil. Öyle çok gurur verici değil. Yani bunların felsefenin kültür üzerinde bir etkisi var mı diye sorarsak yani kültür kendini götürebilir ama yani bilinçsiz olarak gidebilir ama aynı zamanda eğer o kültür kendinin bilincini üretebilirse aslında o bilinci ben reddedebileceğimi sanmıyorum. Yani bir kültür felsefe yoluyla kendi öz bilincini kazanırsa o kültür ne kazanmış olur? Kazanabilecek en büyük şeyi kazanmış olur.
Ama toplumlar onu istiyor mu ki acaba yöneticiler?
Onu reddedeceklerini sanmıyoruz. Yani bugün bu toplumun gerçekten ciddi bir çözümlemesini yaptığı zaman felsefe, yani ben ya da sen, önemli değil. Felsefe bu toplumun gerçek karakterini ve niteliğini çözümlediği zaman ve onu sunduğu zaman o bir kazanç ve onu reddetme şansları yok. Yani moronlar yine reddedecekler. Moronlar şey değil.
Moronlar değil aslında. Toplumların moron olmasını isteyenler onu tercih edecekler.
Ama toplumlar moron...
Genel tercih bu yani.
Bunu şimdi...
Amerika'da söylediniz. Amerika'da da aynı şey.
Orada şu önemli bir faktör. Toplumları manipüle edenlerin gücünü saltık görmemek gerekir. Onların da gidebilecekleri yer var ve orası aşıldığı zaman onlar daha etkilerini, güçlerini, manipülasyonlarını yitirirler. Öyle görmek lazım. Yani şöyle demek lazım. Manipülasyonun etkili olması için manipülasyon olanaklı olması gerekir. Yani halkın ona hazır olması gerekir. Yani çok eğitimsiz olması gerekir ve
ya eğitim her zaman şey yapmıyor ki. Mesela bakın
Amerikan
eğitimi, yani daha doğrusu belli bir kısmın eğitimi, yüksek bir eğitimi var. Ama onlar bütün eğitimi başka insanları kontrol altında tutmak amaçlı kullanıyorlar.
Moral eğitim önemli.
Evet.
Moral etik ya da moral eğitim. Yani Amerikalılar bize, o sitedeki yazıyı biliyorsunuz. Yani Amerikalıların eksik olan şeyleri ahlakları. Yani çok iyi bomba yapıyorlar ama o bombayı gidip yoksulların sırtında patlatıyorlar ya da üstünde patlatıyor. Bu pozitif bilgi olarak çok ileri olmak demek ama etik olarak çok sefil bir durumda olmak demek. Evet. Avrupa o da, yani bugün zaten burada şu önemli, ahlak gelişiyor mu gelişmiyor mu onu görmek önemli. Yani ahlaksızlığı ya da ahlaksal yetersizliği görüp de yakınmak kolay. Çünkü gelişen bir süreçte her zaman eksiklik var demektir ve önemli olan o gelişmenin insanın yeteneği olup olmadığı ve realitede öyle olup olmadığı. Yani onu orada objektif olmak şey değil, olanaksız değil. Amerikalıların da eğitimli insanlar olarak, onlar da insan yani herkes gibi. Onların da moral yetenekleri var ve rasyonalizmin insana bize öğrettiği en değerli şey şu. Bir insana ustallık öğretilebilirse o insanın onu reddetme olanağı yok. Gerçeği, bir insanın gerçeği geri çevirme şansı ya da yeteneği yok. O da Sokrates'ten geliyor çünkü Sokrates şey, insanların ancak bilgisiz oldukları için kötü olduklarını söylüyor. Bunu öğrenirsek, bunu anlarsak bu Amerikalılar için de uygulanabilir bir şey. Bunu Amerikalılar duymasın. Yani bu zaman alacak olan bir şey ve bu konuda ya felsefenin şeyi burada. Önemi burada yatıyor. Yani Amerika'yı çok kültürlü insanlar kurdu. Çok bilgili insanlar kurdular. Cahiller kurmadı, bir halk kurmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ni de çok bilgili bir insan kurdu. Yani devletler böyle kuruluyor ama halkın eline kaldığı zaman yönetim, devlet, halkın ahlaksızlığı ve töresizliği nedeniyle ya da onların düşüklüğü nedeniyle böyle abuk sabuk politikalar gidiyorlar. Yani ve eskilerin, yani bu şeylerin, felsefecilerin özellikle demokrasiden korkmalarının ya da demokrasiyi istememelerinin nedeni bu. Çünkü halk bir imparatordan çok çok daha kötü bir şekilde yönetiyor. Çünkü şey, içgüdüsel, eğitimsiz olduğu için, Amerikan halkı için de aynı şey geçerli. Yani bakın yani başkanları... Evet. Ama bu da şey değil, yani insanlığın sürekli olarak kalacağı bir nokta değil ve bu aşılan bir şey. Amerikalıların da dediğim gibi moral varlıklar olduklarını kabul etmek durumundayız. Yani bu Çinler için de geçerli ve şu an karşılaştırırsak yani Amerikan ve Çin ahlakını, Çin'in daha ahlaklı olduğunu söyleyemeyiz.
Tabii canım, yani zaten vahşi kapitalizmi yaşıyor zaten.
Evet. Evet, yani Çin'in o teknolojik gücü, ekonomik gücü yani elinde buldurduğunu düşünün. Dünyanın ne hale geleceğini o zaman düşünemeyiz.
İyi mi olur, kötü mü olur
hocam? Evet, yani
daha... Çok iyi bir kültürleri var, teknolojiden de geliyorlar. Japonya'yı geçtiler.
Kültürlerinin çok iyi olmasını şuradan kabul edemiyoruz. Çünkü iyi kültür, moral kültür, özgürlükle olabilecek bir şey. Ve Çinliler hiçbir zaman özgür olmadılar. Bütün tarihleri boyunca hiçbir zaman. Ruslar ilk kez özgürlük şansını yakaladılar. İlk kez. Bütün tarihlerinde. Çinliler daha onu da henüz yakalayamazlar.
Yakaladığını da söylemek Putin geldi.
Yani Putin geldi ama Putin
başarısına bakın.
Bir dönüş yaptılar. Bir viraj aldılar.
Ama bir geçicilik var. Yani
o da olabilir. Putin kesin konuşmak zor. Yani
toplumları bir kere toplumları yani açıkçası özgür düşünce şeysinde değiller yani. Onlar hala
ama eski değiller. Doğru.
Yani eski sistemi savunuyorlar.
Ben yani bu çok şey, şey bir nokta, zor, hesaplaması zor. Gerçekten yani Rusya yani özgürlüğü yoluna girdi mi, girmedi mi? O
tepkilerini görüyorsunuz. Yani o baskı altında olmanın, şu olmanın getirdiği bir tepkileri göstermişler. Ben Arnavutluk'ta da gördüm, şeyde de gösterdim ama. Yani ondan sonra genel sistem, genel değişik bir varyasyonuyla devam ediyor.
Evet, yani özgür olmayan ve ahlaklı olmayan, erdemli olmayan bir halka sen hiçbir şekilde rasyonel kurumları falan, hukuku yetiştiremezsin. Yani başkan emir veriyor, gazeteciyi yok ediyorlar falan.
Yani evet, Türkiye'de, işte yani demek
evet. Kazakistan'da seçimler yapılmış. Hükümet yani egemen istediği gibi yaptırıyor seçimleri. Evet. İstediği gibi.
%99'da
seçilmiş.
Evet. Ölene kadar devlet başkanı.
Yani durum öyle o kadar iyi değil yani.
Evet, Azerbaycan'da babadan oğula geçiyor.
%99'dan daha
evet. Şimdi bunlar tüze felsefesinin konuları ve dünyayı o zaman çözümleriz. İsterseniz bu şeye algı konusuna geçelim ve burası felsefenin fil dişi kulesi. Bu. Realiteden fil dişi kulemize, fil dişi kulesini sevmeyen var mı? Şikayet eden var mı?
Memnunum.
Tamam.
Nereye çıkacağız?
Kuleye çıkamıyoruz.
Kuleye çıkamıyoruz. Yani bütün mesele o. Kulenin muhteşem bir kule ama o kuleye çık.
Hayır, kuleye çıksanız da zaten siz toplumdan kopmuş olacaksınız. Bir de o var.
Kültürden kopmuş olmak iyi bir şey
yani,
değil mi?
Yani toplumdan kopmuşum. Kültürden kopmuyorsunuz. Toplumdan kopmuşum.
Yani ne demek? Ya toplumun gerili, kültürel geriliğinden kopmak bir özgürlük değil mi? Belki zorunlu değil
belki
mi?
Belki özgürlük ama onlar sizi tabiri caizse... Ya bunlar işte uçuk kaçık adamlar gibi gözü görüyorlar yani.
Sizi yalıtlıyor.
Yani izole ediyorlar yani sorun o. Yani buradaki arkadaşlar için...
Ve o toplum kendi başına dert oluyor. Amerikan toplumu, Çin toplumu, Rus toplumu kendi başlarına yani kendileri için problem oluyorlar.
Tamam.
O toplumun felsefeyi yargılaması gerçekten şey, fantezi yani ciddiye. Önemli olan felsefenin oraya bir etkisi, bir dönüşü olabilir mi?
Eğer gerçekten felsefe yani layıkıyla yapılıyorsa onun toplumlara bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum.
Yani ben yani. Alman dergilerinde görüyorum, gazetelerinde, gündelik gazetelerinde gerçekten profesyonel felsefeciler hiç şey yapmadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan yazıyorlar. Bu yıllardır olan bir şey. Alman günlük gazeteleri.
Almanlar yapar. Peki evet. Amerikalarda var mı?
Yani orada da belli ölçülerde var.
Strateji kitabına göre okudum. Yani strateji kitaplarında bir tane insan için bir şey yok.
Kim için? Nerede?
Amerika'da strateji kitapları var. Bir sürü işte.
Politik.
Politik bir strateji. Yani evet.
Kim için yok dediniz? Kim için?
Bütün dünyayı nasıl kontrol ederiz? Nasıl şey yaparız? Evet. İçinde insan yok.
Ama onlar işte felsefe değil. Orada bağlantıyı nasıl kuruyoruz anlayamadım.
Yani orada bir kere sağlam bir kere insan felsefesi yok. Yok. Benim söylemek istediğim o.
Evet.
Bu sadece maddi bir güç kontrolü.
Dolayısıyla onda da başarılı olamıyorlar. Başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Anlayamıyorlar. Yani daha sonra belki ayrıntılı olarak konuşuruz. Afganistan'daki şeyleri tam bir gaf. Sovyetler orayı işgal ettikten sonraki Amerika'nın izlediği politika tam bir şey, amatör politikası ve yani tarihi anlayamamanın en güzel çarpıcılıklarından birisi.
Onca strateji uzmanına rağmen düştükleri.
Bütün think tankleri, üniversiteleri, akademisyenleri falan çuvalladılar orada. Yani, Afganistan'da.
Bizim okusanız bizim üzerimizde net tasarruları var.
Evet. Onlar işte biraz şey, realiteden tamamıyla şey, Brezinski falan bunlar felsefeci değiller ve tarihi anlayabilen insanlar değiller. Biz ona apiliyoruz. Tarih öyle rastgele kurguyla falan, meditasyonla bilmem neyle anlaşılabilecek bir şey değil. Eğer tarih ussalsa onun yolu ussal felsefeden geçiyor, tarihi anlamanın yolu. Brezinski'nin sanmıyorum. Al Gore'un usla ilgili bir yazısı var, okuyun şeyde, sitede, en dipte, İngilizce, Al Gore. Amerika'daki
başkan
adayı ve USS'un çiğnendiğinden, USS'un çok hırpalandığından falan yakınıyor. Bir bakın USS'tan ne anlıyor? Yani onların şeyi bu gerçeklikleri anlamaları biraz şu an ne yazık ki şey umutsuz gibi görünüyor. Yani şimdi dönelim mi şeye? Bilgi kulesine. Algı. Duy Pekinliği. Pekinlik için burada hemen başta şey var. Nedir Pekinlik? Düşündünüz mü? Düşündünüz. Gerçeklikle sık sık karşılaştırıyor. Pekinlik ve gerçeklik. İkisi de şey.
Kesinlikle mi?
Tamam. Nasıl şey yapabiliriz? Kavramsallaştırabiliriz Pekinliği?
aslında anlamıştım.
Eminlik demek. Eminlik. Eminlik. Ya da kesinlik.
Evet. Bir şey sınanmışsa
burada Hegel'in kendi şeyi var. Anlatım var. Çünkü pekinlik kendi kendini nesne almaktır. Bir şeyi nesne almak değil. Kendi kendini nesne almaktır diyor. Nesne almaktır ve bilinç kendisi için gerçek olandır. Şimdi
kendi kendini mi nesne olarak alır?
Kendi kendini nesne almaktır diyor. Bu yani 166. 166. Efendim?
166. Mi yoksa nesne mi?
Burada duyu pekini duyguyu mu nesne oluyor?
Duyu pekini.
Duygu. Duyu pekini duyguyu. Duyu nesne
alıyor. Duyu.
Duyu pekini, yani duyu ya da bilinç kendini evet. Almıyor. Kendi bilinç biçimi almıyor. Yani
şimdi burada bu psikolojik bir şey. Anlatım. Daha yalın olarak. Yani burada Hegel'i okur, incelerken 125. Bizim yapacağımız en iyi şey Hegel'deki bir yerde söz kalabalığını özetlemek. Çok kalabalık ve o kalabalıkta özsel olan genellikle kaybediliyor. Yani neden söz ediyor? Burada başlıca ana nokta nedir? Okuyucu onu kaçırıyor. Bunu bir yerde kompaktlaştırmak gerekiyor ve görüngü bilim daha yaygın o şeye göre, ansiklopediye göre ve hatta mantık bilimine göre. Mantık bilimi de çok uzun yer yer. Ama bu mesela algı üzerine 10-15 sayfa gibi bir şey var. Gerçekten şey, çok özleştirilebilir. Yani bunu ben kendim yapmadım. Bunu, o yüzden hemen böyle söylemem biraz acelecek gibi görünüyor mu?
O da iptal etmişsiniz zaten bir şey yoksa. Halbuki siz onu bir daha kendinize göre yorumlayıp yazsanız daha
bu şey
daha iyi çok.
Bizim için çok iyi.
Valla öyle ya.
Hangisi? Ona işte hep birlikte bu çalışma grubu içinde yapmayı belki bir şey yaparız. Yani eğer toparlayabilirsek.
Ama bu kitap yorumlanamaz.
Özetlemek ayrı, kompaktlaştırmak ayrı.
Açılmalarınız.
Hayır,
aldığı
bilginin şeysi. Çünkü burada tek kelime tercüme etmiş. Tamam, o zaman bir şey yok ama yani bir de onu kısaltmak. Çünkü içinde hakikaten biraz evvel söylediği gibi bir sürü laf var ama yani sonunda bir tane bir yere varıyor.
Evet.
Onu da bulmak imkansız.
Evet. Yani Hegel'in nesnen olduğunu kabul ediyorsak, geçerli diyorsak, burada tanıtlamalar sağlam ve bir problem yok. O zaman geriye kalan problem şey oluyor.
Hocam bu konuda bir Führer'e ihtiyacımız var.
Tamam.
Führer'e sizi sokmuş.
Bir ne?
Bir Führer'e ihtiyacımız var. Lütfen bizi gerçeğe biraz daha böyle çok şişirilmiş değil de çok ayrıntılı şeyin içinde değil. Onu kontrol ederek verin.
Cevabını ömrümüz yeterse geri açarız. Küçük kitaplar vardı. Şu küçük cep kitapları vardı.
Şimdi ya komprime halinde olsa da yemekler
tamam. Onları elimizden geleni yapacağız kesinlikle. Yalnız bu öyle bir şey ki bunu Führer bile yaptıramaz başkalarına. Çünkü bunu herkesin kendisinin yapması gerekir. Doğru mu?
Tamam, orası
doğru. Yani. O yüzden keşke eğer Führer'e bağlı bir şey olsaydı ben gönüllü olurdum ya da bir başkası gönüllü olurdu ama Führer olmak yeterli değil. Çünkü insanların kafasının, yani burada bir buyruk konusu değil bu, tanıtlama konusu. Us'un kendi içinden açılması ya da, yani herkesin kendi bilincinde o gerçekliği bulması gerekiyor. Führer onu oraya şey yapıp şırınga edemiyor, mümkün değil.
Hocam biz fark etmez, Hegel'i anlayalım, ondan sonra kendi felsefemizi yaparız ömrümüzü yeterse. Ama evet. Evvela şu Hegel'i bir anlayalım.
Tamam. O başka bir yanıt oldu ama neyse. Şimdi algı dayız değil mi? Pekinlik koydu. Kendi kendisini nesne almaktır. Onu biraz ileride bir yerde söylüyor ama
Pekin nesne şeyler yok. Pekin şeyler yok. Bilinç var.
Evet. Şimdi ilk noktamız o. Görünge bilimde her zaman bilincin içerisindeyiz. Her dönemde, her zaman. Çünkü gerçeklik, nesne, şuydu, duyu pekinli, duysal bilinç ya da algısal bilinç. Bunların ikisi de duysal alanla ilgili. İkisinde de olan şey bilinç ve nesne ilişkisi. Duysal bilincin nesnesine algının nesnesi. Şimdi ikisini birlikte götürelim, daha kolay anlaşılacak. Yani karşılaştırma olduğu için. Duysal bilincin nesnesi nedir?
Peki.
Ağaç dedi, ev dedi, burası, şimdi dedi, akşam günü sonra. Aslında burada Hegel karıştırıyor. Yani çünkü ağaç dediğimiz şey daha çok algı nesnesi olmaya uygun bir şey.
Belirli bir ağaç.
Evet.
Bir ses veya bir renk,
büyü dediğimiz sergi. Zaman yani görmek, genel olarak görmekten...
Ha? Yani bellek giriyor ağaç olunca, algı giriyor.
Algı var.
Ama başka türlü anlatamazlar.
Yani bir ev ya da ağaç algılamak, duyumsamaktan ayrı bir şey. Çünkü burada duyu organlarından daha, onların kattığından daha fazlası var. Ev, kültürel bir kavram ya da ağaç, doğal bir kavram. Yani bir kavram var algı aşamasında. Duyu aşamasında duyuların, hayvanlar da duyuya yetenekli. Onlar da duyumsuyorlar. Duyusal yetileri var onların ama bilinçleri yok. Yani şöyle bir hayvan hiçbir zaman bir evi algılamıyor, hiçbir zaman bir ağacı algılamıyor.
Şöyle bir şey getiriyor. Duysal aşamada henüz diyor, duysal etkinlikte nesneye ilişkin söyleyebileceği sadece var olmasıdır.
Evet.
Yani o önemli. Algıda kavramlar giriyor devreye. Yani algı başka bir şey.
Evet, duysal bilinç aşamasında...
Sadece var diyebiliyoruz.
Aynı zamanda da Hegel kendisi söylüyor bunu. Yani
bunu nasıl diyorsun ki? Nasıl var diyor orada?
Evet, nasıl var diyor?
Çünkü yani hissettiği şey nesne değil aslında onun açısından. O nesneyi de aldık yani. O da bir algılama sorunu. Nesne olduğu bilmesi.
Ama burada bilinç evet, şey...
Var dediği şey, onun kendi hissettiği şey değil mi? Hissettiği şey var.
Kendi bilinçli olan bir şey mi var şey. Diyor yoksa...
Ya kavram hani... hep var aslında, öyle
geçer. Var dediği de bilinçli değil. Ama oradaki örnek de, bir tarafa baktığı zaman, ağacı görüyor, bir tarafa baktığı zaman evi görüyor.
Güzel var bu.
Duyu peki ne? Duyusal bilinçteki örnekte.
Bilinç değişti,
şimdi, orada şunu söyleyeyim ben, onun üzerine devam edin. Orada Hegel'in amacı ağaç ya da ev falan değil ama burası dediğimiz tekilliğin aslında evrensel olduğunu göstermek.
Evet, bu burası.
Değil mi? Ya da şimdi dediğimiz tekil zamanın, momentin aslında evrensel olduğunu göstermek.
Ama dil yapıyor diyor.
Dil?
Daha iyi görüyor.
Dilin yaptığı şuydu, dil hiçbir zaman tekil olanı anlatamıyor.
Olanaktan
çünkü dilin kullandığı her sözcük evrensel. Bu dediğin zaman bütün bunlar. Burası dediğin zaman evrensel burası. Şimdi dediğin zaman evrensel şimdi. Ego dediğin zaman, ben dediğin zaman evrensel ben. Hangi tikel beni nasıl gösterirsin, nasıl anlatırsın dille? Anlatamazsın. Çünkü ben dediğin zaman bu şey değil. Tikel değil. Bütün benler. Anlatılıyor orada. Adımı söylersen o adam şey değil, anlamsız ve...
Algıya getiren şey de evrensel tikel çelişmesi değil mi?
Algıda evrensele geçiş var diyor.
Algıya geçerken o ikisinin çelişmesi.
Yani doğal...
duysaldaki bu da evrensel.
Bu, burası, şimdi bunların hepsi evrensel. Ve duysalın tekil sandığı şey, çünkü orada bir sanı var biliyorsunuz ya da sanma. O sandığı şey, işin gerçek olmadığının bir anlatımı, tekil sandığı şey aslında evrensel. Almanca'da var nehmen. Ne demek? Gerçeği almak. Etimolojik olarak, Hegel orada etimoloji yaptığı zaman, gerçeği algı gerçeğin alınması değil aslında. Yani Hegel orada biraz etimolojiyi zorlamış. Almanca'nın o özelliği, çünkü Türkçe'de algı, İngilizce'de ne? Perception. Perception herhangi bir şekilde gerçek falan ya da Türkçe'de onu yalnızca almaktan türeten bir şey var, sözcük var. Almanca'da da nehmen, almak var ama onun başına kim koyduysa şeyi koymuş, muhtemelen Luther koydu. Gerçeği. Yani duysaldan algıya geçmek, gerçeğe geçmek değil. Çok erkenimiz. Dolayısıyla algı aslında gerçeğin algılanması falan değil. Ya da gerçeğin alınması değil. Hegel'in orada. Hegel o etimolojik her fırsattan yararlanıyor ve orada da onu Almanca'daki o özelliği kullanmış. Algı
Bilimdeki algı değil ama değil mi?
Efendim? Aynı. O, kesinlikle o. Yani 50 tane al.
Duysal'da hiç algı yok mu?
Duysal bilinçte. O. Duyum, şurada şey var, o yazılarda okuyacaksınız. Duyular duyumsar. Yani şu duyup ekinliği. Aslında algı da var, niye oraya gelmemiş bilmiyorum ama. Duyu duyumsar. Duysal bilinç sanır. Ve duyum ve özdek bağlantısı var. Yani algı yok mu? Şimdi algı, eğer algıda şey var, evrensel, algıda neden şeye geçiyoruz onu da düşünmek gerekiyor. Yani algının nesnesinin şey olması, das Ding olması.
Şeyde büyülenmiş bir şeyden çıkıyor ortaya, bir olma durumu.
Yenilikle yüklenmiş.
Evet, özellikler, yüklenmiş.
Özellikler çıkıyor.
Şimdi ilk geçiş evrensele. Evrensele geçiş aynı zamanda şey diyor, bu evrensellerin, burada bir faktör daha var. Bu evrensel, henüz anlak evrenseli değil. Daha doğrusu duysal evrensel.
Neredeki bu?
Algıdaki evrensel.
Değil.
Duysal evrensel. Yani onları ya bir şekilde toparlayıp yazıyorum. Çünkü şey, yani bu görüntü bilimi
113'teki.
İyi bir incelemesini yapmak her zaman işe yarayabilecek bir şey. Eğer sizler de yazarsanız onları oraya ekleyebiliriz. Şöyle, yayın haklarıyla. Algıda evrensele geçtik. Evrensel, burada evrensel aynı zamanda şeyin özelliğiyle örtüştürülüyor.
Evet.
Yani şey birçok özelliği olan şeydir ve o, şimdi onların özelliklerin burasında ve burada ve şimdi de birbirlerini çiğnemeden bulunmaları, onların bir ayrıcayla, oh Almanca'da, bir araya getirilmeleri de, evet. Yani, çünkü örneğin şey veriyor, bir şekeri alırsak diyor, şeker tatlıdır, kübiktir, beyazdır. Bunlar şekerin, şeker denen şeyin özellikleri. Bunlar birbirlerini yok etmeden aynı yerde bulunuyorlar. Aynı şimdi de ve aynı burasında. Bu bir problemmiş gibi görünüyor. Bunları bir araya getiren anlaktır. Şimdi yine bir ortam anlatımı var.
Evet, ortam.
Arı kendiyle ilişki ya da bir ortam. Bu ortam şeylik denen ortam ve şeylik, yani şimdi yine şey, bu bilinç biçimlerinin aşamalılığı açısından bir sonraki aşama önceki aşamadan türüyordu ve onu kendi içinde kapsıyordu. Yani şeye geldiğimiz zaman şeyin içinde duysal aşamadaki faktörler, kategori, momentler bulunuyor olacak. Yani burası ve şimdi ve bu. Bunlar burada bunlar çok daha belki matematikselle benzeyen bir yöntemle yapılabilirler. Ama henüz öyle bir çalışma da kimseden gelmiş değil.
Yöntem neydi? Şimdi mesela biz, evet, şey mi yapmış o? Diyalektik. Yani güçlü mü oldu yoksa diyalektik mi ilerletiliyor?
Şimdi bu
duyup ekinliğinden
dolaysız duyup ekinliği.
Şeye geçtik.
Algıya.
Algıya geçtik. Geçerken de aslında şeyler geçtik. Yani duyup ekinliğinin belirlenimi neydi? Tekil olan. O biraz inceleyince tekil değil, bunun evrensel olduğunu. O zaman algıdayız dedi. Yani gene burada karşıların birliği gibi bir yöntem oldu.
Şimdi, yani geçişi Hegel o duyup ekinli bölümünün en son paragrafında yapıyor. Tekilden evrensele geçiyor. Dolaysızdan dolaylıya geçiyor. O yani diyalektik.
Aslında biz karşısına geçmiş.
Evet, karşısına geçtik.
Yani duyudan algıya geçerek karşısına mı geçtik?
Tekilden, duyudan algıya, duyu ve algıların karşıtlar olduklarını düşünmek kolay değil.
Tekilde evrensel.
Ama tekil ve evet. Yani duyu...
Çünkü tekelde olanın, tekilde olanın evrensel olduğunu göstererek onu duyuya geçmedik, algıya geçmedik mi?
Evet.
Evet, o işte.
Dolayısıyla orada yani karşıt değil mi algıyla?
Evet, karşıt. Onu söyledi zaten.
Yani algı, duyuyla algı karşıt. Evet. Değil mi?
Evet. Aşama olarak karşılıklarını kavramda kuruyor ama. Yani duyu da öznel, algı da öznel ve burada bunların duyuların, duyu ve algı biçimlerinin, bilinç biçimlerinin ya da nesnelerinin incelenmesi olduğu gibi bilince düşüyor.
Duygusal tekinlikte artık evrensel olmuyor mu? Duygusal tekinlik bir yerde evrensel olarak olacak mı? Fizik alandaki duygulara dayanan, duygulara bütünlüğüne dayanan bir şey.
Evrensel değil.
Evrensel değil.
Yani duyu...
Özel olarak bakalım.
Evet, devam et. Tam anlayamadım. Yani evrensel ve öznel.
Duyu tekinliğine ilişkin, yani duyu...
Duysal bilinç de diyebilirsin.
Yani duysal bilinç, algıladığı şey evrensel mi değil mi?
Yani duysal bilinç, bakın bir... şöyle mantık, şimdi bunlar biraz yinelemeyle açılacak şeyler. Duysal bilinç olmak, duyu nesnesi olmak demek uzayda ve zamanda olmak demek. Uzayda ve zamanda olmak demek, evrensel olmamak demek. Tekil olmak demek.
Ama evrensel olarak aldığı yer geldiği anda mı evrensel olarak?
Yani duysal bilinç nesnesi tekilken ve onun tabii ki duysal bilincinin kendisi de tekilken
zannederken
bu bir sanı olarak ortaya çıkıyor. Yani geçişin mantığı ya da kavramı böyle. Duysal bilinç, duysal bilincin söylediği her şey anlaşılır ve doğru görünüyor. Tekili yakalar diyor. Tamam. Çünkü evet, uzayda ve zamanda. Bu yani işin uzayda ve zamanda olmak, tekil olmak olduğuna göre algının nesnesi içinde aynı şey olacak. Onu gözden kaçırmayalım. Evet. Çünkü algı nesnesi şey dediğimiz zaman o şey evrensele geçtik bir bakıma.
İçindeyken geçiyorlar. Duyumsal bilinç nesne olarak duygu mu alıyor, yoksa duyumsal
bilinç
mi alıyor?
Duyumsal. Nesne olarak...
Ya o maddeyi nesne olarak alması düşük yani, o algılı olacak bir şey galiba.
Aslında doğal... Duyu, organ, duyu organları niye alır? Yani onu kendiniz düşünelim. Ses, kulak neyi alır? Sesi alır. Göz neyi alır? Görür. Neyi görür? Duysal olarak ışığı görür. Ki Hegel'in örneğinde ağacı, evi vesaire yani algı nesnelerini de görüyor. Ama Hegel onları orada burası ve şimdi olarak anlatıyor.
Bir soru, duyusal bilinci kategoriler olamaz ama değil mi? Yani şey mi? Burası şimdi gibi kategoriler olamaz herhalde.
Ha, şimdi senin daha önemli aslında. Ona dönelim. Bu da yazmıyoruz aslında çünkü çok karışık olacak ama belki... duyusal bilinç için Hegel'in söylediği şey şu. Bu bilinç diyor, nesnesi, bu bilincin nesnesine ilişkin olarak söyleyeceği tek şey o vardır demek. Bu duysal bilincin hiç de algılayamayacağı bir şey. Çünkü varlık duysal değil.
Aslında gündelikte de yapıyoruz biz bunu. Mesela duydum ama algılayamadım demek tam da bunu ifade
varlıkla ilgisi yok ama. Yani şimdi burada problem şey, duysal bir Hegel'in duysal bilince yüklediği, söylettirdiği önerme. O vardır. Evet, duysal bilinç nasıl olur da duysal iken yargıda bulunabilir? Çünkü o vardır demek bir düşünce edine. Ve varlık duysal değil.
Geçen hafta şöyle bir şey, bilinç içeriğinde. Yani başından beri hep bilinçteyiz ve aslında duyum dediğimiz şeyde de insanda
evet.
Düşünce her zaman eşlik ediyor demiştik. Yani tek başına duyum denen bir şey yok.
Gördüğüm gerçek oldu o zaman yani.
Evet.
Hani söylediğim gibi oldu.
Duysal bilinç zaten onu söylüyor. Heidegger şeydi aşağı yukarı. O düzeyde felsefeyi. Doğru mu? Duyulanın gerçek olması ve gerçek olanın da şeyi. Duysal bilinç düzeyinde felsefe yapanlar pozitivistler aslında. Yani Carnap'lar falan ve ona orada yani orada şey var. Dağıldık galiba. Şimdi
Hegel'e de vardır derken şey kastediyor, bilinci aslında Gene duysal bir şeyden bahsediyoruz yani. Bizim kavramsal bir şeyden bahsetmiyoruz.
Duysal birimizin nesnesi vardır. Yani şimdi öğlendir, öğlen vardır. Burası ağaçtır, ağaç vardır.
Evet. Yani bu gibi yani oradaki zamansal ya da burası gibi uzaysal şeylerin büyük kategorileri var mı duysal bilinci? Yani o bilinç o tarz kategorilere sahip mi?
Duysal olduğuna göre...
Bu algı sorunu değil mi uzaysal ve zamansal algı şeyi anlamlandırması?
Anladım da duyumda niye uzay ve zaman olmasın? Çünkü duysal, duyun esnesi de...
Yani tabii ki olacak ama o farkına varamayacak duysal bilinç.
Duysal bilincin farkına var mı? Şimdi hayvan sadece duyumsuyor ve duyumsadığı şeye bir kategori yüklemiyor. Yani ne vardır diyor ne de ağaç ya da ev ne de sahip diyor. Yani onlar insanların hayvana yüklediği kategoriler. Hayvanda öyle bir kategori yok. Duysal bilinç ne yükleyebilir nesnesine? Hegel'in çözümlemesine göre burası ve şimdiyi yükleyebilir. Uzay ve zaman. Ya da bu. Yani aslında bu duysal bilinçle bağlanan, doğrudan bağlanan kategori bu. Burası ve şimdi bunun kipleri diyor.
Tikel ve şimdi.
Yani bu demek uzay ve zaman demek. Çünkü duysal bu, yani duyumsanan bir bu'dan söz ediyoruz. Mantık bilimindeki bu'dan değil, oradaki her şey arı kavramsal ve uzaysız ve zamansız. Ama duysal bilinç düzeyindeki bir bu, şey uzaysal ve zamansal.
Dolayısıyla tekil.
Tekil.
Tekil.
Bireysel, tekil. Ve var. Yani niçin var? Duysal bir ne için var? Duysal bilinç için var. Doğru, yani biz duysal bilinç için, kendi duysal bilincimize baktığımız zaman ve bunun ne olduğunu, yani bunun tabii ki var olduğunu söyleyeceğiz. Tamam, bu bir bilgelik ama bu bilgelik en alt bilgelik okulunun bilgeliğiydi.
Kiliseydi
ha?
Kiliseydi.
Yani keçilerin ve koyunların bilgeliği. Çünkü onlar, diyor Hegel, bu şeyden... Pozitivistlerden daha akıllıdırlar. Çünkü o duyur nesnelerinin varlıklarından umutsuzdurlar, onları yerler. Bu şey, en alt bilgelik okulunun dersi. Yani pozitivistlerin aslında anlamadıkları şey yok. Çünkü pozitivistler, Carnap falan bu Viyana çevresi, bunlar metafizikten kurtulmaya çalışıyorlar. Ve metafizikten kurtulmanın yolunun en sonunda duyu bilincinden geçtiğini buluyorlar. Tabii buna onlar şey demiyorlar, duyu bilinci demiyorlar Hegel'in kullandığı tarzda. Duyu sense data, İngilizce'ye öyle çevriliyor. Almanca'da bir de protocol setse. Sets. Tümce. Değil mi? Sets. Sats. Protocol sets. Protokol tümceleri diyorlar. Yani protokol tümceleri. Bunu merak edip araştırırsanız kayın felsefe tarihlerinde şey bulacaksınız, duyu verisi olduğunu bulacaksınız. Ve yani pozitivizm için gerçekliğin kriteri, en son kriteri duyu peki, duysal veri. Ve duysal verilerin varlığın kriteri olmalarını hayvanlar bile kabul edemiyorlar diyor Hegel. Ama pozitivistler kabul ediyorlar. Yani o şey...
Bu noktada yani o kabul edememe noktasında olduğumuz an aslında o durumda duyularda değiliz. Bir adım karşı tarafa geçmiş oluyoruz değil mi?
Düşünce,
söyleyebilmek için.
Bu yani tabii ki bir yargıda bulunmak düşünmek demek. Duyular yargıda bulunmaz. Duyular sadece duyumsal. Tabii ki yani duyu nesnesine vardır demek entelektüel bir işlem. Ve bu şey, pozitivizmin yaptığı bir şey. Ve sıradan bilincin, doğal bilincin yaptığı bir şey. Tabii ki bu nesne var, o nesne var.
Dolayısıyla duyu şimdi saat hayvanlarda olan bir yeti değil.
Ne?
Duyu pekinliği, hayvanlardan konuştuk ya, hayvanlarda olan bir yeti değil.
Evet.
Bilim sonuçta insanın görüntüsü.
Eğer hayvanlar pozitivistler gibi olsalardı açlıktan ölürler. Yiyemezlerdi. Yani sürekli şey varlık, ya. Evet bu sürekli varlık, olur. Bunu yok edemeyiz. Bu varlık eşittir, yani ot eşittir, ot dendiği zaman o otu entelektüel bir hayvan yememesi gerekiyor.
Konuşmuştum, varlıktan kastettiği şey farklı bir şey, belki de
Ne olabilir?
Onların var bir şey saltık gibi zaten var. Yani öyle kendini kurtarabiliyorlar işte.
Kurtarabilirler, evet. Ama o zaman
varlık diyecek o zaman.
O zaman o zaman çok büyük bir çelişkiye düşecekler. Varlık diyecekler, varlık olmayanla birdir. Onu der, demeye hazırlarsa mesele yok.
Saltık için gerekiyor.
Ama saltık olmadığı zaman varlık, yani soyut olmadığı zaman, yani varlık eşittir varlık olmadığı zaman varlık yokluktur demiş olacak pozitivistler ki onu diyemezler. Diyebilirler mi? Bence diyemezler. Yani pozitivizmin anlamlılık kriteri falan var. Onlarla...
Tek kurtaracak onları yargı şey, saltık şeyi de değerli var mı? Yani saltık bilgi ya da bir şey yoktur mu? Bize göre de değerli gerekti. Tek kurtarıcı cümleleri mi ama onu diyelim ben.
Tabii
yani. Saltık şey yani saltık değil.
Ha, kendilerini kurtarabilirler. Yani ama o, eğer öyle bir kurtuluş girişiminde bulunurlarsa onun nasıl olduğunu görüp tekrar onları şey yapabiliriz. Geldikleri yere geri döndürebiliriz. Çünkü kurtulmaları olanaksız. Yani sistematik olarak her adımları şey olmak zorunda, yanlış olmak zorunda. Yani sistemin özelliği o. Sistem eğer yanlış bir ilke üzerine kuruluysa kendi içinde tutarlıdır. Heidegger durumunda olduğu gibi. Ama dışarıdan yani gerçekliğin bakış açısından baktığında her momenti yanlış. Hiçbir momentinin doğru olma şansı yok. Sistemin doğası bu. Yani bir insan yanlış yaparsa, o onun kurtarmak için bir başka yanlış, ona bağlı olarak bir başka yanlış ve bu bütün bir yanlışlar bataklığına düşmeye benziyor. Ama sistemin içinde hepsi şey, zorunlu olarak yapılan şeyler. İsterseniz saat 10 çeyrek geçiyor. Bu şimdi önemli olan şey, gerçeği çok iyi okuyalım, görüngü bilimi ve aynı zamanda da mantık bilimi. Mümkün olduğu kadar çok ve başka felsefe tarihlerini ve problemleri anlamaya çalışalım. Yani bu çalışmanın şeyi için bu şart yani anlamlı hale gelmesi için ve ilerlememiz için ve şey gibi nasıl bisiklete binmek başlangıçta olanaksızsa ve ancak binerek öğrenilebiliyorsa bu da öyle.